Ayrım 7.
2. Orta Dönem. Hacı Bayram Veli'nin müridi Bursalı Bıçakçı Dede Ömer'le Ölüm Göynük 880/1475 başlayan ve Bayrami Melamileri olarak bilinen safhadır. Tarikat-ı Aliye-i Bayramiye olarak da bilinirler. 3. Son Dönem. Muhammed Nurul Arabi ile Ölüm Usturumca 1305/1887 özdeşleşen bu dönem melamilerinin bir adı da Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye'dir. Ülkemizde bugün yaşayan melamilerin çoğu bu kola mensuptur. Aslında melamilik bir tarikat olmaktan çok bir meşrep, yani bir anlama ve yaşama tarzıdır. Melametiye'de belli bir mekan olmadığı için şeyh-mürit münasebetleri her yerde söz konusudur. Evde, camide, dükkanda, kahvede. Tekamülün yolu sohbetten geçer. Toparlarsak bu ceryanın esasları şöyle ifade edilebilir. 1. Kişi iç zenginliklerini açığa vurabilecek bütün alamet ve işaretlerden uzak kalmalıdır. 2. Riya ve gösterişle gerçek Müslümanlık bir arada bulunmaz. Buna dikkat etmelidir. 3. Nefsin adi arzuları için ona karşı koymak, onunla mücadele etmek gerekir. Bunun başlangıç noktası isteklerine karşı koymak, hatta isteklerinin aksini yapmaktır. 4. Bütün bunları gerçekleştirmek için toplumun kınamasından korkmadan hataları açıktan yapmak, iyilikleri gizli yapmak, kıyafete ve şekle takılıp kalmamak, keramet gibi şeylerle uğraşmamak gerekir. Hepsinden de önemlisi melaminin mutlaka bir işi olmalı, işiyle birlikte Allah'a doğru yürüyüşüne devam etmelidir. Toplumumuzun iktisat tarihini inceleyenlerin melamet psikolojisi üzerinde mutlaka durmaları gerekir. Bu esaslara diğer tarikatlarda önem verilmez şeklinde bir yargıya varmak yanlış olur. Bu esaslar tasavvufi hayat bir tarafa, İslam ahlakının vazgeçilmez unsurlarıdır. Yani her tarikat belli oranda melami meşrep olmak durumundadır. Fakat bunları netleştiren, üzerinde daha çok duran melamiler olmuştur. Osmanlı dönemi melamiliği büyük çapta bayrami melamiliği demektir. Bunların melami tavrı zamanla vahdet-i vücut düşüncesinin tartışmaya açık taraflarıyla birleşince sert mücadelelere zemin hazırlamıştır. Tasavvufi fikirleri olabildiğince serbest ve coşkulu bir eda ile yorumlamak melamilerle devleti karşı karşıya getirmiştir. Bunun neticesinde konu baskı ve sürgünlerle halledilemeyince öldürme cezası gündeme gelmiş ve uygulanmıştır. Yani tasavvufi düşüncesinin kurbanı sadece Hallacı Mansur değildir. 4. Bölüm. Tasavvuf Klasikleri. Satırlardan sadırlara. Tasavvufi muhitlerde yaygın olan ifadelerden biri de şudur. Tasavvuf kâl ilmi değil hal ilmidir. Yani tasavvuf sözle lafla değil bizzat yaşanarak kavranılır, anlaşılır. Bunun değişik bir açıklaması da şöyledir. Tasavvuf kitap okuyarak, risaleler yazarak öğrenilmez. Bununla birlikte kitabın tekke kültüründe mühim bir yeri vardır. İlk dönemlerle birlikte sufiler bir taraftan sohbetleriyle, diğer taraftan yazdıkları eserlerle etrafındaki kişilere yardımcı olmuşlardır. Bu eserler müritlere tasavvuf kültürünü aktardığı gibi bu kültürün birlik içinde gelişmesini de sağlamıştır. Çünkü derviş kültürü gönüle dayandığı için başlayacağı ve biteceği noktayı tespit etmek çok zordur. Konular satırlara değil de sadırlara, gönüllere bırakılırsa dini sınırların çok uzağına düşmek bir an meselesidir. İşte bu muhtemel sapmaları önce Kur'an ve hadis, daha sonra da sufilerin kaleme aldıkları eserler önlemişlerdir. İlk yüzyıllarda sufiler tarafından kaleme alınan eserlerin çoğu bugüne ulaşmamıştır. Bunların varlığı diğer kaynaklardan ve bibliyografya kitaplarından tespit edilmektedir. Şimdi kısaca tanıtılacak olan Arapça, Farsça ve Türkçe eserler tasavvufi düşüncenin kaynaklarıdır. İslam dünyasında ortaya çıkan bütün tasavvufi zümre ve tarikat mensupları bu eserleri okumuşlar, şerh etmişler, kendi dillerine tercüme etmişlerdir. Türkçe tasavvuf klasikleri ise Osmanlılar döneminde kaleme alınmış ve Türkçe konuşan toplumlarda hizmet görmüştür. 1. Arapça eserler. Er-Riyaye. Haris Muhasibi, Ölüm Bağdat 243/857. Tasavvufi ahlak ve düşüncenin oluşum safhasını bize aktaran elimizdeki en eski eserlerden biri Er-Riyaye-li Hukukillah'tır. Birçok eserin yazarı olan Muhasibi'nin dikkat çekici taraflarından biri de tasavvufun dışındaki İslami ilimlerde özellikle kelamda söz sahibi olmasıdır. Er-Riyaye'nin yapısı Kuşeyri ve Hucviri'ye benzememektedir. Sufilerin hayat hikayelerine yer vermediği gibi ıstılahları ele alıp incelemesi de farklıdır. Bunun en önemli sebebi 9. yüzyılda sufilerin ve onlara ait terimlerin henüz bağımsızlığını tam olarak elde edememiş olmalarıdır. O yıllarda sufilerin terimleriyle diğer ilimlere ait terimler iç içe olduğu gibi alimler, zahitler, hadisçiler de birbirinden çok farklı kimseler değillerdi. Muhasibi'nin eserine bakıldığı zaman görülen şey, dini ahlaki konular üzerinde hassasiyetle eğilmesi, emir ve yasakların dini psikolojik görünümlerini yakalamaya çalışmasıdır. Kısaca kişiyi en üst makama yani takva makamına yükseltebilecek davranışlar üzerinde durmasıdır. Bunun yanında kitabın büyük bir kısmında gösteriş, çekememezlik, kibir, gurur, kendini beğenme gibi manevi değerleri kemiren hastalıklar üzerinde durmuş ve tedavi yollarını göstermiştir. Henüz Türkçe'ye tercüme edilmemiştir. El-Luma Ebu Nasr Serraç Ölüm Tuz 378/988. Elimizdeki en eski klasiklerden biri olan El-Luma'nın en mühim özelliği tasavvufi hayatta baş gösteren bazı yanlışlıklara parmak basmış olmasıdır. Serraç bir taraftan bunu yaparken diğer taraftan tasavvufi düşünceye yöneltilen tenkitlere de makul ve tatmin edici cevaplar vermiştir. Bu açıdan onu Cüneyd'in Bağdat'ta yaptığı işi Serraç Nişabur'da yapmıştır şeklinde değerlendirmek mümkündür. Tasavvufi hal ve makamları belli bir sıralama ile anlatan ilk sufi Serraç'tır. Ona göre makamlar bir önceki bir sonrakini gerekli kılacak şekilde şöyledir. Tevbe, vera, züht, fakr, sabır, rıza, tevekkül. Kitabın ilk sayfalarında anlatılan haller de şunlardır. Murakabe, kurp, mahabbet, haf, reca, şevk, üns, tumanine, müşahede, yakin. Sema, veçt, keramet, şatiye gibi mühim konuları tartıştıktan sonra tasavvufi dünyadaki yanlışlıkları Galat başlığı ile incelemiştir. Eser R.A. Nicholson tarafından neşredilmiştir. Leyden 1914. Türkçe'ye tercüme edilmemiştir. Et-Tarruf Ebu Bekir Kelebazi Ölüm Buhara 380/990. Arapça olarak kaleme alınan ve tam adı Et-Tarruf li Mezhebi Ehli Tasavvuf olan bu eserin en önemli özelliği İslam'ın inanç konularına ilk dönem sufilerinin bakış açılarını aktarmış olmasıdır. Mukaddime'de döneminin sufilerinden dert yanan Kelebazi, sahte mutasavvıflar sebebiyle bu hayattan nefret edenlere gerçekleri anlatmak için eserini kaleme aldığını ifade etmiştir. İlk bölümde sufi kavramı ve tasavvuf akaidi başlığıyla kelam bilginlerinin tartıştığı inanç konularını ele alarak bunlara sufilerin bakışını ve getirdikleri boyutları izah etmiştir. Diğer bölümlerde ise pek çok tasavvuf terimini klasik usulle tanıtmıştır. Tasavvufi muhitlerde yaygın olan şu söz eserin kıymetiyle ilgili bir fikir verebilecek güçtedir. Taarruf olmasaydı tasavvuf bilinmezdi. Eserin Farsça şerhi İsmail Müstemli, Arapça şerhi Ali Konevi tarafından yapılmıştır. Eseri A.J. Arbery, The Doctrine of Sufism adıyla İngilizce'ye, Cambridge 1936, Süleyman Uludağ, Doğuş Devrinde Tasavvuf ismiyle Türkçe'ye tercüme etmiştir. İstanbul 1979. Tabakat. Ebu Abdurrahman Sülemi. Ölüm Nişabur 412/1021. İslam dünyasında tabakat, biyografi yazma geleneği yaygındır. Bölgelere, mesleklere, mezheplere, tarikatlara göre alfabetik veya başka bir düzenle pek çok kitap kaleme alınmıştır. Sufilere dair kaleme alınan ve bugüne ulaşan en eski ve en geniş eser Sülemi'nin bu eseridir. Yazar kendinden önce yaşayan sufileri 5 gruba, tabakaya ayırarak incelemiştir. İlk 4 tabakada 20'şer, son tabakada da 23 mutasavvıf kısaca hayatı, şeyhi, meşhur müritleri ve tasavvufi ahlakla ilgili bazı tespit ve tavsiyeleriyle birlikte tanıtılmıştır. Bu ayrım kendisinden sonra bu sahada eser veren Herevi, Cami gibi yazarlar tarafından devam ettirilecektir. Kuşeyri, Risalesini yazarken tabakattan çok faydalanmıştır. Sülemi, kitabının girişinde daha önce yazdığı Kitab-ı Zühd adlı eserinde sahabi ve onları takip eden nesli yazdığını, artık sıranın hal ehli sufilere geldiğini ifade etmiştir. Herevi'nin Farsça kaleme aldığı Tabakat-ı Sufiye, büyük oranda bu eserin tercümesidir. Sülemi'nin Tabakat-ı Nureddin Şeribe tarafından neşredilmiştir. Mısır 1953, Türkçe tercümesi yoktur. Sadece sufileri anlatan tabakat kitapları arasında Şarani'nin Tabakatül Kübrası ile Münavi'nin Kevakibi meşhurdur. Er-Risale. Abdülkerim Kuşeyri. Ölüm Nişabur 465/1072. Tasavvuf ve tarikatlar dünyasında en çok yaygın olan eserler bir sıralamaya tabi tutulursa, Abdülkerim Kuşeyri'nin eseri ilk sıralarda yer alır. 11. yüzyılda Nişabur'da kaleme alınan bu eserin en önemli özelliği tasavvufi hayatın bütün derinliklerini dini esaslardan taviz vermeden anlatmasıdır. Arapça olarak kaleme alınan Er-Risale Fit Tasavvuf adlı bu eserin giriş kısmında tasavvufi hayattaki çöküntüye işaret edilmekte, önceki sufilerin özelliklerinden bahsetmek ve tarikata girmek isteyenlere yardımcı olmak gayesiyle kaleme alındığı belirtilmektedir. Girişten sonra kendi asrına kadar yaşayan 83 sufinin kısaca hayat hikayesi ve bazı tasavvufi görüşleri verilmiştir. Kitabın en önemli bölümü tasavvuf ıstılahlarına, tasavvufi hal ve makamlara ayrılan kısımdır. Bu kısımda 100'den fazla terim, Kur'an ve hadislerdeki anlamlarından başlanarak geniş bir şekilde tahlil edilmiştir. Arapça şerhleri yanında Farsça ve Türkçe tercümeleri, bazı bölümlerinin İngilizceye çevirileri olan bu eserin ne kadar tutunup yayıldığını Taşköprizade'nin şu ifadesinden de anlamak mümkündür. İçinde Kuşeyri Risalesi bulunan eve afet isabet etmez. Türkçe son güzel tercüme Süleyman Uludağ tarafından gerçekleştirilmiştir. İstanbul 1979. İhya. İmam Gazali. Ölüm Tuz 505/1111. Sadece tasavvuf tarihinin değil, İslam düşüncesi tarihinin en dikkat çekici isimlerinden biri de Gazali'dir. İslami ilimlerin hemen her sahasında kalıcı eserler veren İmam Gazali'nin sonunda gerçeğin ancak tasavvufi metotla yakalanabileceğini ifade etmesi ve tasavvufi hayata girmesi bu düşünceye yeni ufuklar kazandırmıştır. El-Munkız adlı eserinde bu macerayı bütün açıklığıyla anlatmıştır. Tasavvufi ahlakla ilgili başka eserleri varsa da İhyaül Ulumiddin onun en meşhur eseridir. Aslında bu eserin dörtte biri doğrudan konumuzla ilgilidir. Diğer bölümleri namaz, oruç, hac, zekat gibi diğer dini meselelerle ilgilidir. Gazali bütün güç ve dehasını bu eserde ortaya koymuş, eserin adıyla da yapmak istediklerine işaret etmiştir. Dini ilimlerin diriltilmesi. Eserin ve yazarının tasavvuf ve tarikatlar açısından en önemli yönü, dini esaslarla tasavvufi kaidelerin çok güzel bir şekilde uyuştuğunu göstermiş olmalarıdır. ilk asırlarda başlayan ve 6. asra kadar tasavvufi dünya için devam eden acabalar artık cevap bulmuş, tasavvuf düşüncesinin önü açılmıştı. Onun için İslam medeniyetinin çöküşünü tasavvufa bağlayan bazı kimseler bu noktada Gazali'yi de mesul tutmaktadırlar. Batılı araştırmacıların üzerinde durdukları Müslüman şahsiyetlerinden biri de Gazali'dir. M. Watt'ın eseri Türkçe'ye çevrilmiştir. İhya'nın Türkçe tercümeleri yapılmıştır. Avarif, Şehabettin Suhreverdi, Ölüm Bağdat 632/1236. Tarikatlar döneminin en yaygın olan eserlerinden biri de Avariful Marif'tir. 63 bölüm halinde kaleme alınan bu eser, tasavvufi ahlak ve ıstılahları dönemin ilmi usulleriyle birlikte vermiştir. Tasavvufi düşüncenin dini esasları zorlayan ifadelerine pek iltifat etmeyen Suhreverdi, bazen de bunları tevil etme yoluna gitmiştir. Avarif'in bize öğrettiği diğer önemli bir husus da tekke hayatı, bu hayatın iç kaideleri ve çalışma tarzıdır. Girişte yazar daha önceki asırlarda yaşayan Kuşeyri, Kelabazi gibi meslektaşlarının vurguladığı bir hususa işaret etmiştir. O da tasavvufi hayattaki çöküş ve bu çöküş sebebiyle zihinlerde meydana gelen soru işaretlerine cevap bulmak için eserin kaleme alındığı hususudur. Eser Arapça şerhlerinin yanında birkaç defa da Farsça'ya tercüme edilmiştir. Bigalı Ahmet'in yaptığı ilk Türkçe tercüme 1458'de tamamlanmıştır. Son yıllarda iki ayrı Türkçe tercümesi neşredilen Avaif'i, H. Wilberforce İngilizce'ye, Londra 1891, New York 1970, R. Gramlich Almanca'ya çevirmiştir. Wiesbaden 1978. Fusus, Muhyiddin-i Arabi, Ölüm Şam 638/1240. Tasavvuf tarihinde en çok sevilen ve en çok yerilen kitap hangisidir şeklindeki bir soru sorulsa, kesin cevabı Fusus-ül Hikem'dir. Daha önceki sufilerde benzer düşünceler olmakla birlikte İbn-i Arabi, vahdet-i vücut düşüncesinin mimarı olarak görülmektedir. Allah'tan başka gerçek varlık yoktur şeklinde özetlenebilecek olan bu bakış tarzının temel kitabı Fusus'tur. Yazarın çok hacimli eseri Futuhat'ın özetinin özeti olan bu eser 27 bölümden meydana gelmiştir. Her bölümde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 27 peygamberin ismiyle bütünleşen bir hikmet hakkında bilgi verilmiş, yorumlaması yapılmıştır. Bu yorumlar bambaşka bir din, hikmet, tasavvuf, kainat, insan, varlık anlayışı ortaya çıkarmıştır. Yazar eserin ilk satırlarında 627-1229 yılında Şam'da gördüğü gerçek bir rüyada Fusus'u kendisine bizzat Hazreti Peygamber'in verdiğini ifade etmiştir. Daha sonraki asırlarda çok tartışılan bir konu haline gelen vahdet-i vücuda, tasavvufi hayatın dışındaki bilginler bir tarafa, Simmani, İmam Rabbani gibi sufiler de itiraz etmişlerdir. Nakşibendiye'nin mühim simalarından Muhammed Parsa, Fusus'u, ruha fütuhatı ise kalbe benzetmiştir. Üzerinde en çok durulan, en çok şerh yazılan 3-5 eserden biri olan Fusus için reddiyeler de kaleme alınmıştır. Osmanlı dünyasında yazılan ilk Arapça şerh Kayserili Davud'a aittir. Daha sonra Abdullah Bosnevi tarafından Türkçe şerh edilecektir. 4 ciltlik son Türkçe şerh Ahmet Avni Konuk'a aittir. İstanbul 1987-1992. Türkçe metin tercümesi de yapılmıştır. Bu tercüme ve şerhler yoluyla Fusus'un yaygınlığı artmış, tasavvuf düşüncesinin irfan, hikmet ve felsefe boyutu ilgililere sunulmuştur. Varidat, Bedrettin Simavi, Ölüm Seres 823/1420. Gönüle gelen ilhamlar demek olan Varidat, Şeyh Bedrettin'in tasavvufi konularla ilgili kanaatlerini ihtiva eden küçük bir eseridir. Siyasi otorite tarafından idam edilmesi sebebiyle Şeyh Bedrettin'in Varidat'ı başta olmak üzere diğer eserleri ve müritleri yakın takibe alınmış, Bedreddinilerin yaygınlık kazanmasına imkan verilmemiştir. Genel olarak varidatta işlenen konular, vahdet-i vücutçu sufilerin bazı görüş ve tevilleridir. Varidatta Şeyh Bedreddin'in saygıyla zikrettiği İbni Arabi'nin düşüncelerinin ilerisinde bir fikri olmamakla birlikte, İbni Arabi Osmanlı toplumunda çok tutulmuş, Şeyh Bedreddin ise adeta kovulmuştur. Sadece bu tespit bile konunun subjektif değerlendirmeler ve taraf tutmalarla iç içe olduğunu göstermeye kâfidir. Ahiret işlerinin cahillerin iddia ettiği gibi olmadığını bil cümlesiyle başlayan varidatta konular açıklanırken felsefi ve tasavvufi bakış açısı tercih edilmiş, zaman zaman da bu husus cahillerin ve medrese alimlerinin iddia ettiği gibi değildir iddiasında bulunmuştur. Eserin son Türkçe tercümesi Cengiz Ketene'ye aittir. Ankara 1990. Mektubat. İmam Rabbani. Ölüm Serhend 1035/1625. Nakşibendiliğin olduğu kadar tasavvuf tarihinin de mühim simalarından biri İmam Rabbani diye tanınan Hindistanlı Mahmud bin Ahmet'tir. Onun diğer İslami ilimlere olan hakimiyeti, kuvvetli ifade gücüyle birleşince tesir halkalarının çoğalmasına sebep olmuştur. Mektubat isimli eseri dostlarına yazdığı ve her birinde değişik tasavvufi meseleleri tartıştığı, anlattığı mektuplarından meydana gelmiştir. O iki grupla mücadele etmiştir. Birinci grup yaşadığı asırda çok canlı olan ekletisizm taraftarlarıdır. Bunlar Hint kültürüyle İslam kültürünü birleştirerek ortak bir yol bulmak isteyenlerdi. İkinci grupsa İbni Arabi'nin vahdet-i vücut anlayışını benimseyenlerdi. Bununla birlikte Rabbani, İbni Arabi'nin diğer tasavvufi görüşlerini benimseyerek iktibas etmiştir. Nakşibendiye'den başka Kadiriye, Çeşdiye, Suhreverdiye, Kübreviye gibi tarikatların da mürşidi durumunda olan Rabbani'nin bu mektuplarının çoğu Farsça, bir kısmı da Arapçadır. Eserin Urduca ve Türkçe tercümeleri vardır. Eser birçok tasavvuf ve tarikat ıstılahına açıklık getirmesi ve Güney Asya'ya bu kültürün yayılmasına katkıda bulunması açısından önemlidir. Tibyan Haririzade Kemalettin Efendi. Ölüm İstanbul 1881. Eser Arapça kaleme alınmış olmakla birlikte yazarı İstanbul'da doğup büyümüştür. Üç ciltten meydana gelen Tibyanu Vesailil Hakkaik bir tarikatlar ansiklopedisidir.